Ayrım 11, Hayalet, Joe Nesbo, Sayfa 121. Oslo kışının en kötü kısmı buydu. Fiyordun buz tutmasından hemen önce şehir merkezi sokaklarında tuz kokulu ve dondurucu rüzgarların estiği kısım. Her zamanki gibi Droningen sokağında Speed, Stesolid ve Rohypnol satıyordum. Ayaklarımı yere vurarak tepiniyordum, ayak parmaklarımı artık hissetmiyordum ve o günkü kazancımı Steen & Ström'ün vitrininde gördüğüm ateş pahası freelance çizmeler için harcasam mı diye düşünüyordum. Veya meth alabilirdim, platada satıldığını duymuştum. Belki biraz speed tırtıklayıp, nasılsa tuhtu fark etmezdi, o çizmeleri satın alabilirdim. Ama düşününce çizmeleri çalmamın ve Odin'e malını vermemin daha güvenli olduğuna kanaat getirdim. Sonuçta Oleg'den daha iyi durumdaydım. O sıfırdan başlamak zorunda kalmıştı. Nehrin yanındaki donmuş cehennemde esrar satıyordu. Tutu onu Nibrua Köprüsü'nün altında çalıştırıyordu. Oleg orada dünyanın en berbat yerlerinden gelmiş insanlarla rekabet halindeydi. Ve Anker Köprüsü'nden limana dek uzanan bölgede iyi Norveççe konuşan tek kişiydi muhtemelen. Sokağın ilerisinde Arsenal tişörtlü bir adam gördüm. Orada genellikle çivili köpek tasması takan Bisken adında sivilceli bir Sörlantlı dururdu. Bu adam yeniydi ama prosedür aynıydı. Bir grup oluşturuyordu, şu an 3 müşterisi beklemedeydi. Neden korktuklarını Tanrı bilir. Polisler bu bölgeden umudu kesmişti. Sokaklardaki torbacıları da yalnızca politikacının teki bu konuyu diline doladığında sırf görünüşü kurtarmak adına içeri alıyorlardı. Kiliseye kabul ayinine gider gibi giyinmiş bir adam grubun yanından geçti. Onun ve Arsenal tişörtlünün başlarını çok az sallayarak selamlaştıklarını gördüm. Adam karşımda durdu. Ferner Jakobsen trençkot ve Ermene Gildo Zenya takım elbise giymiş, saçını da Silver Boys tarzı yandan ayırmıştı, iriydi. Senin de tanışmak isteyen biri var. İngilizceyi Ruslar gibi hırıltılı konuşuyordu. Her zamanki durumla karşı karşıya olduğumu düşündüm. Yüzümü görünce erkek fahişe olduğumu sanmıştı ve oral seks ya da genç kıçımı istiyordu. Böyle günlerde meslek değiştirmeyi düşündüğümü itiraf etmeliydim. Isıtmalı araba koltuklarında şimdiki saatlik kazancımın 4 katını kazanabilirdim. İngilizce "Hayır, teşekkürler" diye karşılık verdim. Adam doğru cevap "Evet, lütfen" diyerek beni kolumdan tuttu ve sürüklemekten çok taşıyarak tam o sırada kaldırıma sessizce yanaşan siyah limuzine götürdü. Arka kapı açıldı. Direnmem anlamsız olduğundan kaç para isteyeceğimi düşünmeye başladım. Sonuçta tecavüz kaçınılmazsa para almam almamamdan daha iyi olurdu. Arka koltuğa itildim ve kapı arabanın pahalı olduğunu gösteren hafif bir tıkırtıyla kapandı. Dışarıdan baktığımda siyah görünen ve ardını göremediğim pencerelerden şimdi bakınca batıya doğru gittiğimizi gördüm. Direksiyonun başında oturan ufak tefek adamın kafası iri yüz hatlarına, dev burnuna, köpek balığını andıran beyaz ve dudaksız ağzına, kalitesiz zankla yapıştırılmış gibi görünen pörtlek gözlerine kıyasla fazla küçük görünüyordu. O da lüks bir cenaze takımı giymiş ve saçını koro oğlanı gibi ayırmıştı. Dikiz aynasından bana baktı. "Satışlar iyi ha?" "Ne satışı, andaval." Ufak tefek adam dostça gülümseyerek başıyı da onayladı. Sorarlarsa grup indirimi yapmamaya karar vermiştim. Ama istediklerinin ben olmadığımı adamın gözlerinden anladım. Başka bir şeyin, o an kestiremediğim bir şeyin peşindeydiler. Belediye binası belirip kayboldu. Amerikan elçiliği, saray bahçeleri, daha batıya, Kirkevayen, Norveç yayın şirketi, sonra da zenginlerin evleri. Bir tepede büyük bir ahşap evin önünde durduk ve cenaze müdürleri beni bahçe kapısına götürdü. Çakıllı yoldan meşe kapıya doğru hep birlikte yürürken etrafa bakındım. Bahçe futbol sahası büyüklüğündeydi. İçinde elma ve armut ağaçları, nükleer sığınağı ve çöl ülkelerindeki dükkanlara benzeyen bir beton kule, demir parmaklıkları yüzünden sanki içinde kamu acil durum araçları bulunuyormuş gibi görünen çift kişilik bir garaj vardı. Bahçenin etrafı 2-3 metre yüksekliğinde tel örgüyle tamamen çevriliydi. Nereye gittiğimizi tahmin etmiştim bile. Limuzin, hırıltılı İngilizce, satışlar iyi ha, güzel ve kale gibi bir ev. Antrede takım elbiselilerin uzun boylu olanı üstümü aradı. Sonra o ve kısa boylu olan bir köşeye gittiler. Orada kırmızı keçe örtülü ufak bir masa vardı. Duvarlarda da bir sürü eski ikona ve İsa'lı haç asılıydı. Adamlar omuz kılıflarındaki tabancalarını çıkarıp kırmızı keçe örtüye bıraktılar ve her tabancanın üstüne birer haç koydular. Sonra salon kapısı açıldı. Beliren adam ataman diyerek bana yolu işaret etti. İhtiyar delikanlı en az üstünde oturduğu deri koltuk kadar yaşlı olsa gerekti. Öylece baka kaldım. Yaşlılıktan boğum boğum olmuş parmaklarının arasında siyah bir sigara vardı. Yüksek çıtırtılar gelen dev şömineye sırtım ısınacak kadar yaklaştım. Alevlerin ışığı ihtiyar adamın yüzünde ve beyaz ipek gömleğinde titreşiyordu. Adam sigarayı bırakıp elini kaldırdı. Yüzük parmağındaki iri mavi taşı öpmemi bekler gibiydi. "Burma safiri," dedi. "6,6 krat. Kratı 4500 dolar. Şiveli konuşuyordu. Kolay fark edilmese de şivesi vardı. Polonyalı mıydı, Rus muydu? Doğulu olduğu kesindi. Çenesini yüzeye yaslayarak "ne kadar ediyor?" diye sordu. Neyi kastettiğini birkaç saniye sonra anladım. "Yaklaşık 30,000 dedim. "Yaklaşık derken ne kadar?" Hesapladım. 29,700 civarı. Dolar 5,83. Aşağı yukarı 170,000. İhtiyar delikanlı başıyla onayladı. İyi olduğunu söylemişlerdi. Yaşlı parlak gözleri lanet olası Burma safirinden bile maviydi. "Akıllıymışlar," dedim. "Nasıl çalıştığını gördüm. Öğreneceğin çok şey var. Ama diğer embesillerden daha zeki olduğun belli. Müşterileri gözünden tanıyorsun. Ne kadar para ödemeye gönüllü olduklarını da biliyorsun." Omuz silktim. Onun ne kadar para ödemeye gönüllü olduğunu merak ettim. "Ama hırsızlık yaptığını da söylediler." "Sadece çalmaya değer bir şey olduğunda." İhtiyar delikanlı güldü. Onunla yeni tanışmış olduğumdan akciğer kanseriymiş de hafiften öksürük krizi geçiriyormuş gibi geldi. Boğazının derinliklerinden eski bir tekne motorunun sesini andıran bir çeşit gurultu geliyordu. Sonra soğuk mavi Yahudi gözlerini bana dikerek Newton'un ikinci kanunundan bahsedercesine konuştu. "Şunun da hesabını iyi yapabilmelisin. Benden bir şey çalarsan seni öldürürüm." Sırtımdan oluk oluk ter akıyordu. Kendimi adamın bakışlarına karşılık vermeye zorladım. Lanet olası Güney Kutbu'na bakmak gibiydi. Hiçlik, soğuk bir buz çölü. Ama ne istediğini biliyordum. En başta para. "Motosiklet çetesi onlar için sattığın her 50 grama karşılık kendi başına 10 gram satmana izin verecek. %17. Benim için sadece benim malımı satacaksın ve sana nakit ödeme yapılacak. %15. Kendi sokak köşen olacak. 3 kişi çalışacaksınız. Para adamı, torbacı, bir de erkete. Torbacı %7, erkete %3 alacak. Gece yarısı Andre ile görüşüp ayrıntıları halledersin." İhtiyar delikanlı kısa boylu koro oğlanını başıyla gösterdi. "Sokak köşesi, erkete. Lanet olası The Wire'daydım resmen." "Anlaştık," dedim. "Tişörtü alayım." Sohbet etmeyi sürdürdük. Ailemi, arkadaşlarımı, kalacak yerim olup olmadığını sordu. Üvey ablamla yaşadığımı söyledim. Gereğinden fazla yalan söylemedim. Çünkü yanıtları zaten bildiğini seziyordum. Tek bir kez şehrin kuzeyinde eğitimli bir ailenin yanında büyümeme karşın eski Doğu Oslo ağzıyla konuşmamın sebebini sorduğunda bocaladım. Babamın, gerçek babamın şehrin doğu tarafından olduğunu söyledim. "Bu doğru mu bilmiyorum ama seni hep öyle hayal ettim baba. Bahtsız, işsiz, beş parasız bir halde Doğu Oslo'da dolaştığını, buz gibi dairenin çocuk yetiştirmeye uygun olmadığını hayal ettim. Veya belki de öyle konuşmamın sebebi Rolf'u ve komşuların havalı çocuklarını sinir etmekti. Sonra da bana tıpkı bir dövme gibi bir çeşit avantaj sağladığını fark etmiştim. İnsanlar benden korkuyor, ürküyor, uzak duruyorlardı. Ben monoton bir sesle hayatımdan bahsederken ihtiyar delikanlı yüzümü inceliyor ve safir yüzüğü kolçağa tık tık vurup duruyordu. Tekrar tekrar ısrarla geriye sayım yaparcasına, sorguya ara verdiğinde ve sadece o tıkırtılar duyulduğunda sessizliği bozmazsam patlayacakmış gibi hissediyordum. Evin süpermiş dedim. Bu çok salakça bir laf gibi gelince kızardım. 1942 ile 1945 arasında Gestapo'nun Norveç kolunun şefinin eviydi. Helmut Reinhard'ın. Komşular canını sıkmıyordur herhalde. Yandaki ev de benim. Orada eskiden Reinhard'ın sağ kolu yaşardı veya tam tersi. Tam tersi mi? İhtiyar delikanlı, buradaki her şeyi anlamak o kadar kolay değildir dedi. Kertenkele gibi gülümsedi. Komodo ejderi gibi. Dikkatli olmam gerektiğini bilsem de kendimi tutamadım. Anlamadığım bir şey var. Odin bana %17 veriyor ki bu gayet standart. Diğerlerine de verdiği pay. Ama sen 3 kişilik bir ekibe toplam %25 vermek istiyorsun. Neden? İhtiyar delikanlı yüzümün bir yarısına dikkatle baktı. Çünkü 3 birden daha güvenlidir Gusto. Satıcılarımın riskleri benim risklerimdir. Bütün piyonlarını kaybedersen mat olman sadece zaman meselesidir Gusto. Söylemesi hoşuna gidercesine ismimi tekrarlayıp duruyordu. Ama karın? Sen o işlere kafanı yorma diye tersledi. Sonra gülümsedi ve sesi tekrar yumuşadı. Bizim mallarımız doğrudan kaynağından gelir Gusto. Önce İstanbul'da, sonra Belgrad'da, ardından da Amsterdam'da katkılandırılmış sözde eroinden 6 kat saftır. Ama gram başına daha az öderiz, anladın mı? Başımla onayladım. Diğerlerinden 7-8 kat fazla katkılandırabilirsiniz. Katkılandırıyoruz ama diğerleri kadar değil. Eroin denebilecek bir şey satıyoruz, bunu zaten biliyorsun. Daha düşük bir yüzdeyi anında kabul etmenin sebebi de buydu. Alevlerin ışığı ihtiyar delikanlının beyaz dişlerini parıldatıyordu. Çünkü şehirdeki en iyi malı satacağını ve bunun Odin'in sattığı undan 3-4 kat fazla para kazandıracağını biliyorsun. Bunu biliyorsun çünkü her gün görüyorsun. Müşterilerin sıra sıra dizilmiş eroin satıcılarının önünden dosdoğru geçip üstünde Arsenal tişörtü olan satıcılar arıyor, evet. Müşteriler senin sattığın malın en iyisi olduğunu daha ilk günden bilecek Gusto. Sonra bana dışarıya kadar eşlik etti. Dizlerinin üstünde yün battaniyeyle oturduğundan sakat filan olduğunu varsaymıştım. Ama şaşılacak kadar çevik adımlarla yürüyordu. Kapı eşiğinde durdu. Yüzünü dış dünyaya göstermek istemediği belliydi. Koluma, dirseğimin yukarısına elini koydu. Trisepsimi hafifçe sıktı. Yakında görüşürüz Gusto. Başımla onayladım. İstediği başka bir şey olduğunu biliyordum. Nasıl çalıştığını gördüm. Siyah camlı limuzinin içinden beni izlemişti. Lanet olası Rembrandt'mışım gibi. İstediğim şeyi elde edeceğimi o zaman anladım. Erkete üvey ablam olmalı. Torbacı da Oleg diye biri olacak. Tamam, başka bir şey. Gömleğimde 23 yazmasını istiyorum. Uzun boylu koro olan hoşnutlukla Arşavin diye mırıldandı. Rus. Michael Jordan'ı hiç duymadığı belliydi. İhtiyar delikanlı kıkırdayarak bakarız dedi. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Şimdi Andrei sana bir şey gösterecek. Sonra da başlayabilirsin. Koluma pat pat vuruyordu. Lanet olası gülümsemesi de kalıcı gibiydi. Korktum ve heyecanlandım. Bir komodo ejderi avcısı gibi korktum ve heyecanlandım. Koro olanları beni limuzinle Frogner Keelan'den ıssız bir marinaya götürdüler. Giriş kapısını anahtarla açtılar ve kış sebebiyle karaya çekilmiş küçük teknelerin arasından geçtik. Bir iskelenin ucunda durup indik. Ben sakin karanlık sulara öylece bakarken Andrei bagajı açtı. Buraya gel Arşavin. Gidip bagajın içine baktım. Üstünde hala Arsenal tişörtü ve çivili köpek tasması vardı. Bisken hep çirkin biriydi ama o halini görünce kusacak gibi oldum. Sivilceli yüzünde pıhtılaşmış kanla kaplı büyük karanlık delikler vardı. Bir kulağının yarısı kesilmişti. Bir göz çukurunun içindeki sütlaç kıvamında şeye de artık göz denemezdi. O lapadan bakışlarımı kaçırmayı başardığımda gömleğin göğüs kısmında Emirates yazısının M harfinin yukarısında da küçük bir delik olduğunu gördüm. Kurşun deliğiydi. Ne oldu diye kekeledim. Çalışırken bir polisle konuştu. Kimi kastettiğini anladım. Kvadraturen civarında takılan bir sivil polis vardı. En azından Andrei onun sivil polis olduğunu düşünüyordu. Andrei iyice bakmam için bekledikten sonra mesajı aldın mı diye sordu. Başımla onayladım. O harap olmuş göze bakmaktan kendimi alamıyordum. Bisken'e ne yapmışlardı böyle? Peter dedi Andrei. Bisken'i birlikte kaldırarak bagajdan çıkardılar ve üstündeki Arsenal tişörtünü çıkartıp onu iskelenin ucundan denize attılar. Karanlık deniz Bisken'i sessizce yuttuktan sonra ağzını kapadı. Bisken artık gitmişti. Andrei tişörtü bana attı. Bu artık senin. Parmağımı kurşun deliğinden geçirdim. Tişörtü çevirip arkasına baktım. 52. Bentner. 11. Bölüm. Saat sabahın 6:30'uydu. Aften Post'un arka sayfasında yazana göre gün doğumuna 15 dakika vardı. Tort Schultz gazeteyi katlayıp yanındaki koltuğa bıraktı. Issız orta avlunun diğer tarafındaki çıkışa tekrar göz attı. Resepsiyon masasının ardındaki güvenlik görevlisi genellikle erken gelir dedi. Tort Schultz şafakta trene atlayıp Oslo'ya gelmiş ve merkez garından doğuya yürüyerek Grönland Slidred'den geçerken şehrin uyanmasını seyretmişti. Bir çöp kamyonunun yanından geçmişti. Çöpçülerin çöp tenekelerini sertçe alıp bırakmasının verimlilik kaygısıyla ilgisi olmayan bir tavır olduğunu düşünmüştü. F-16 pilotları, dükkanının önüne sebze dolu kasalar taşıyan Pakistanlı bir manav durup ellerini önlüğüne silmiş ve Tord'a gülümseyerek günaydın demişti. Herkules pilotu, Tord Grönland Kilisesi'ni geçip sola sapmıştı. Karşısında 1970'lerde tasarlanıp inşa edilmiş cam ön cepheli devasa bir bina belirmişti. Emniyet Müdürlüğü. 6:37'de kapı açıldı. Güvenlik görevlisi öksürünce Tort başını kaldırdı. Görevlinin başıyla onayladığını görüp ayağa kalktı. Ona doğru gelen adam kendisinden kısa boyluydu. Bu kişi Tord'un Norveç'in en büyük narkotik şubesinden sorumlu birinden beklemeyeceği şekilde yaylanarak yürüyordu. Saçı da fazla uzundu. Adam yaklaşırken Tord onun neredeyse kız gibi bir çekiciliğe sahip, bronzlaşmış yüzünde pembe ve beyaz çizgiler fark etti. Pigment bozukluğundan mustarip bir hostesi hatırladı. O kadının solaryumda kavrulmuş boynundan inen beyaz bir çizgi, memelerinin arasından geçerek tıraşlı cinsel organına kadar uzanırdı. Kadının teninin geri kalanının üstüne geçirilmiş daracık bir naylon çorapmış gibi görünmesine yol açardı. Mikael Bellman. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Adam yavaşlamadan gülümsedi. Benimle baş başa görüşerek. Maalesef sabah toplantısına hazırlanmam gerekiyor ama önceden telefon edip randevu. Sizinle şimdi konuşmam gerek diyen Tort kendi sesindeki ısrarcı tona şaşırdı. Öyle mi? Orkrim'in şefi kapıda kimlik kartını okutmuştu bile ama durup Tort'u inceledi. Tort Schultz yaklaştı, sesini alçalttı. Oysa orta avludaki diğer tek kişi güvenlik görevlisiydi hala. Adım Tort Schultz, İskandinavya'nın en büyük havayolu şirketinde pilotum ve Gardermoen üstünden Norveç'e yapılan uyuşturucu kaçakçılığı hakkında bilgi sahibiyim. Anlıyorum, ne kadar miktardan bahsediyoruz? Haftada 8 kilo. Tort adamın gözlerinin onu tepeden tırnağa incelediğini fiziksel olarak hissetti. Adamın beyninin erişilebilir tüm verileri toplayıp değerlendirdiğini biliyordu. Vücut dili, giysiler, duruş, yüz ifadesi, Tord'un nedense hala taktığı alyans, küpesiz kulaklar, cilalı ayakkabılar, konuşma tarzı, kararlı bakışlar. Belki de kaydınızı alsak iyi olacak diyen Bellman güvenlik görevlisine başıyla onay verdi. Tort Schultz başını yavaşça iki yana salladı. bu görüşmenin aramızda kalmasını yeğlerim. Kurallara göre herkesin kaydolması gerek ama sizi temin ederim ki bilgileriniz burada emniyet müdürlüğünde kalacak. Bellman güvenlik görevlisine işaret verdi. Asansörle yukarı çıkarlarken Schultz güvenlik görevlisinin yakasına yapıştırmasını söylediği etiketin üstündeki yazıcıyla yazılmış ismini parmağıyla ovdu. Bellman bir terslik mi var diye sordu. Kesinlikle hayır dedi Tort ama ismini silme umuduyla ovmayı sürdürdü. 11. ayrımın sonu. Sayfa 131.